Ayrım 9. Oğullar ve Rencide Ruhlar. Alper Canıgüz. Sayfa 121. Savcı, eli hala omzunda duran bu münasebetsizin kim olduğunu görmek için hışımla arkasına döndü. Yüz yüze geldikleri anda herif derhal elini çekti. Boyu 1,50'den fazla değildi. Tek gözü oyulmuştu ve suratında ürkütücü mü yoksa yılışık mı karar verilmesi güç bir ifade taşıyordu. Her haliyle evrendeki tüm aşağılamayı üstüne çekmek için yaratılmıştı sanki. Metin Bilgin onu başından def etmek yerine ona sigara paketini uzatarak beni şaşırttı. Eleman paketten iki sigara çekip birini kulak arkası etti. Diğerini dudaklarının arasına yerleştirdi ve sırnaşık bir hareketle çakmak istediğini belirtti. Şemsiyesini sağ koluna takan Metin Bilgin büyük bir olgunlukla bu talebinde gereğini yerine getirirken diğer iki haydudun büyük bir hızla bize doğru yaklaşmakta olduğunu fark ettim. Birden içimi büyük bir korku kaplayıvermişti. Sanki birkaç dakika öncesine kadar onu eşek cennetine postalamalarını umut eden ben değilmişim gibi. "Dikkat edin," diye fısıldadım kaygıyla. "İnsan yüreği bir sarkaç gibidir işte böyle. İstediği noktaya ulaştığı anda tüm hızıyla tam tersi tarafa kaymaya başlar." Metin Bilgin'in beni duyduğuna dair en ufak bir işaret bile yoktu. Başına geleceklerden habersiz çakmağını adama uzatmıştı. Hiç değilse kendi paçamı kurtarmak için dananın kuyruğu koptuğunda ne gibi bir strateji izlemem gerektiğini belirlemeye çalıştım. Belimdeki Dallas Gold'un bu hergelilere karşı bir boka yaramayacağının farkındaydım. Taşıdığım poşet, içindeki bal dolu tenekeyle çok daha güvenilir bir silahtı. Poşetin sapını bileğime dolayıp çatışmaya hazırlandım. Metin Bilgin'in çakmağı tutan elini bir avucuna yerleştiren tek göz, boştaki eline de sigarasını tutuyordu. Diğer ikisiyle aramızdaki mesafe 3-4 adıma kadar inmişti ki sigaranın ucunu savcının bileğine yapıştırıverdi. Bu kadar basit bir oyuna geldiğimize inanamıyordum. Adamcağız ne olup bittiğini anlayamamış bir halde can çekişirken hep birlikte üstüne çullanacaklardı. Ne var ki saniyeler geçiyor, beklenen tepki bir türlü gelmiyordu. Savcı ise gülümsüyordu. "O bir android," diye düşündüm. "Bir teknoloji harikası." Derken Metin Bilgin şemsiye takılı kolunu kaldırıp parmaklarının arasında sımsıkı tuttuğu şeyi bombok bir çehreyle kendisine bakan tek göze gösterdi. Hala yanık duran bir sigara ucu. Demek bileğine değmeden bir an önce inanılmaz bir refleksle sigaranın ucunu koparıvermişti. Duruma uyanan serserilerden biri bir nara atarak Metin Bilgin'in üstüne saldırdı ve bu noktadan sonra da her şey anormal bir hızla gelişti. Savcı, değil yerinden kımıldamak, kafasını bile çevirmeden elindeki sigara artığını saldırganın suratına basarken diğer eliyle yaptığı şeytani bir numarayla tek gözü havada çevirip yere çaldı. Göz açıp kapayıncaya kadar kolundaki şemsiyeyi ucundan tutup eğik sapını üçüncü serserinin boynuna taktı ve herifi çevresinde şöyle bir döndürüp az ötedeki apartmanın duvarına doğru fırlattı. Çarpmanın şiddetinden giriş katının pencere camları zangır zangır titredi. Metin Bilgin kendini toparlamayı başarmış olan ilk serserinin suratına doğru savurduğu kelebekten kurtulup bir ayağını herifin bacaklarının arasına soktu ve artık bir sopa gibi iki eliyle tuttuğu şemsiyeyle onu boğazından ittirdi ve yere düştükten sonra kafasına indirdiği kararlı ve acımasız bir şemsiye darbesiyle onun da iflahını kesti. Kopan gürültü nedeniyle millet pencerelere çıkmış, yerde kıvranan üç gencinkine eş motivasyon taşıdıkları her hallerinden belli birkaç bitirim çevremizde birikmişti. Metin Bilgin topukları üzerinde onlara doğru dönüp pardösüsünün iki kanadını iki yana açarak ellerini beline dayadı. "Var mı lan başka göbeğinden işiyen?" Yoktu. Kamu vicdanı paketinden bir Maltepe çıkarıp yaktı. Burun deliklerinden havaya dağılan dumanın arkasından topluluğu şöyle bir süzdü ve merakla beklenen kanaatini açıkladı. "Hadi, siktirin gidin o zaman." Ahlar vahlar içinde kıvranan saldırganlar alelacele toparlanıp toz oldular. Bitirimler dağıldı, pencereler kapandı. Kediler araba altlarındaki sotalarına geri döndüler. Sanırım tepki süresinin bu denli kısa olmasında savcının beline sıkıştırdığı tabancanın önemli rolü vardı. Toplumsal normalleşmenin sağlandığından emin olduktan sonra bana dönüp Görüyorsun, dedi. Şemsiye taşımak iyidir. Geri dönüp bizim mahallenin girişine kadar konuşmadan yürüdük. Yol boyunca elim cebimde Hicabi Bey'in fotoğraf makinesinden çıkan filmi evirip çevirmiştim. Kabullenmek zoruma gidiyordu ama yaptığı gösteriyle biraz daha saygımı kazanmıştı. Ayrılmadan önce üzerinde hem iş hem ev hem de cep telefonu numarası bulunan kartını uzattı. Fazla zamanın yok. En geç önümüzdeki hafta davayı açıyorum. Kartı alıp yoluma devam ettim. Karıştırmayacaktı babamı hiç. Çocukları mahallede hummalı bir çalışma içinde buldum. Kansız, Cemalettin, Burhan, Hakan, Yüksel ve yaşları 5 ile 10 arası değişen ne kadar kopuk varsa içinde fokur fokur katran kaynayan bir kazanın çevresinde toplanmış, büyük taşlarla gazoz kapağı dövüyor, çeşitli ebatlarda dal ve tahta parçalarını yontarak istifliyorlardı. Bu faaliyetin ne anlama geldiğini iyi biliyordum. Kolay gelsin, dedim 30 santimlik bir osuruk ağacı dalının ucuna eğilip bükülmüş bir gazoz kapağını tutturmaya çalışan Hakan'a. Hayrola? Ok yapıyorum, dedi Hakan gururla. Deme yahu, ben Cemalettin'e kıç kaşıma çubuğu yapıyorsun diye düşünmüştüm. Cemalettin dışında hepsi güldü. Normalde Cemalettin'in bu dolaşmayı karşılıksız bırakması imkansızdı ama hiç ses çıkarmadan elindeki kocaman tahta parçasıyla katranı karıştırmayı sürdürdü. Dağ Çileği Sokağı'nda savaş açtık, diye ünledi Yüksel. Niye? Cemalettin'e tecavüz mü etmişler? Bu kez kimse kahkaha atmadı. Sadece bir iki tanesinden zayıf bir mırıltı yükseldi. Arandığımı anlamışlardı. Yanına gidip hiç oralı görünmeyen Cemalettin'in topuğuna bir tekme attım. Konuşsana lan, dilini mi yuttun? Cemalettin ucu katrana bulanmış tahta parçasını kazandan çıkartıp birkaç adım geriledi. Uğraşma oğlum benimle, çok fena olur sonra. Ne olur lan? Diye üzerine yürüdüm. Abine mi şikayet edersin? Kimi şikayet etmişim oğlum ben abime bugüne kadar, diyerek geriye doğru iki adım daha attı. Tehditkar bir tavır takınmamaya özen göstermekle birlikte vücut dili gereğinde elindekini kullanmaktan çekinmeyeceğini açıkça anlatıyordu. Bana aptal numarası yapma Cemalettin, oyarım seni. Bilmiyor muydun sapık abinin peşimde olduğunu? Niye ağzını açıp bir kelime etmedin? Bir adım daha gerileyemeyeceğini belirtir bir tavırla zınk diye durup dikilendi. Tanımıyor musun abimi sen be? Polise ispiyonculuk ederken düşünseydin. Olanca gücümle elindeki tahta parçasına yapıştırdım tekmeyi. Zıkkım uçtu gitti bir kenara. Ayağım kırılıyordu neredeyse ama iddiye bok sürdürmemek için ağzımı bile açmadım. Gözümde birken yaşları sinirden sansınlar diye de sesime daha da bir hırs katarak yırtındım. Peki cumartesi günü ben bahçenizde köpeklerle cebelleşirken ne bok yiyordun? Ne zaman görülmüş sizin evde kimse bulunmadı, kapınızın kapalı olduğu? Cumartesi günü anneannemlere gittik oğlum, diye yırtındı Cemalettin iki gözü iki çeşme. Yakasından tutup duvara yapıştırdım kapıcının dölünü. Sıçayım mı lan senin ağzına şimdi burada? Durduk yerde içime anlamsız bir öfke sarıvermiş, gözümü kan bürümüştü. Gebertmek istiyordum eşoğlu eşeği. Aslında belki de doğruyu söylüyordu. Muhtemelen doğruyu söylüyordu. Ama ben bunu umursamıyordum bile. Zaten ona bulaşmamın gerçek nedeninin dile getirdiğim gerçeklerle ilgisi yoktu. İşin aslı mahalleye girip de Cemalettin'i görene kadar böyle bir intikam projesi aklımın ucundan bile geçmiyordu. Başıma gelenlerin ıncını çıkartmak istiyordum ondan. Yalnız benim değil, babamın, Deli Ertan'ın ve Japonların da başına gelenlerin. Belli ki biraz da Metin Bilgin'e öykünmüştüm. Bütün dünyanın anasını ağlatıp ''Var mı lan başka göbeğinden işiyen?'' diye posta koymak istiyordum herkese. Gücüm sadece zavallı Cemalettin'e yetiyordu tabii. Ne pis heriftim ben. ''Ağır olun.'' diye araya girdi Burhan. ''Şimdi birlik olmamız gerek. Dağ Çileği Sokağı'na karşı. Meselenizi sonra halledersiniz.'' Büyük bir pişmanlık ve utanç içinde bıraktım Cemalettin'in yakasını. Sümüğünü çeke çeke koşarak gitti evine doğru. Kendimi çok kötü hissediyordum ve derhal kafamı dağıtmam gerekiyordu. Savaş. İhtiyacım olan şey buydu belki de. Niye savaş açtık Dağ Çileği Sokağı'na? Diye sordum yerden uzun bir sopa alarak. Yani aslında pek önemi yok da meraktan soruyorum. Burhan'a büyük pislik yapmışlar diye cırladı kansız. Sonra da sanki söze devam etmek istiyormuş da nasıl söylese bilemiyormuş gibi bir pozlar takındı. Böylece konuyu bilmeyen herkesin kafasında bu büyük pisliğin bir tecavüz vakası olduğu fikrini uyandırmayı başardı. Hem de Burhan'a kendisini pataklaması için koz vermeksizin. Dağ çileği sokağına geziye çıkmıştım diye alelacele lafa girdi Burhan. Söz konusu vakaya dair filmi kafamızda daha fazla oynatmayalım diye. Keşif için. Burhan'ın kendini general sanan manyaklar türüne dahil olduğunu önceden bildiğim için bu durumu yadırgamamıştım. Sonra? Burhan'ın gözleri nefretle kısıldı. Mahallenin çocukları beni fark edip etrafımı sardılar. Başlarında da şu Sefa denen piç kurusu vardı. Kaç kişiydiler? Aşağı yukarı bir manga kadar. Yani kaç kişi diye tekrarladım sorumu ruh hastasına. 100 kişi diye bağırdı Burhan'a hayran. Budala bir yaşıtım. Yok, o kadar değil dedi Burhan. 10-15 kişi falan. Neyse bu adi Sefa tabii bana posta koymaya kalktı. Buralar bizim muhit, çek arabanı falan gibilerinden. Bu arada Burhan'ın görüş alanının dışında kalan kansız, hikayenin bir faciayla noktalandığını düşündürecek türden mimiklerle müstehcen el kol hareketleri çekiyordu. Yanındakilere güvenip hava atmayı kes de erkek sen gel teke tek görelim hesabımızı. Sen kazanırsan çekip giderim bir daha da buralarda gözükmem ama ben kazanırsam adamlarım ve sen benim emrime girersiniz dedim. Askerlerinin önünde küçük düşmemek için çaresiz kabul etti Lok. Fark ediyorum aslında kıçı 3,5 atıyor. Bir kalleşlik edeceği aklımdan geçmedi değil ama. Ama ne kalleşlik. Allah düşmanımı saklasın diye araya girdi kansız. Burhan'ı büsbütün sinir etmek için. Kes lan anlatıyoruz işte diye çıkıştı Burhan. Neticede 3 aşamalı bir yarışma yapmaya karar verdik. Güreş, bilek güreşi ve saklambaç. Saklambaç mı? Saklambaç. Önce bana da tuhaf geldi ama bir şekilde bu oyunun taktik zeka ile ilgili olduğunu ikna etti beni namussuz. 2 dakikada tuş ettim piç kurusunu. Bilek güreşinde ise 3 saniye bile dayanamadı. Ve sıra geldi diyerek yutkundu Burhan. Kansız fırsatı kaçırmadı. Saklambaca. Keşke hiç oynamasaydım. Zaten 3 oyunun ikisini kazanmıştım diye hayıflandı kendi kendine Burhan. Bırak artık bunları anlatsana ne oldu diye sordum. Meraklanmıştım cidden. Sırayla ev olacaktık. Önce ben sonra Sefa. Herkes en kısa sürede sobeleyen oyunu kazanacaktı. Önce ben yumdum. Başladım saymaya. 20'lerde falandım ki birden bir sıcaklık hissettim. Pantolonumun paçalarında. Kuralları ihlal etmemek için bakmadım ama ne oluyor diye. Sonra 70'lerdeyken dizlerimden aşağısının sırılsıklam olduğunu fark ettim. Bir de arkama dönüp bakınca ne göreyim? Arka tarafta kansız Celal sol eliyle dirseğinden kavradığı sağ kolunu neşe içinde sallıyordu. Bacağıma işemiş orospu çocukları. Boğazımdan istemsizce yükselen kıkırdamaya elimden geldiğince bir hıçkırık havası vermeye gayret ederek "Vay adiler!" dedim. "Bunu yanlarına bırakmayacağım ama." dedi Ömer, Cemal Bey Sokağı Kurtuluş Ordusu'nun küçük düşürülmüş komutanı. Elindeki sopayı havaya kaldırıp silah arkadaşlarına döndü. "Bırakmayacağız! Bırakmayacağız!" diye vikledi kansız, zaten ince olan sesini 3 oktav daha incelterek. Ne ki tek bağıranı olduğu için şoparlık yaptığını gizleyemedi bu kez Burhan'dan. "Rütbeni söküyorum senin oğlum," dedi Burhan. "Bundan sonra onbaşı değilsin. Adi bir ersin artık." Bir bozuldu kansız, anlatamam. Başladı ciyak ciyak bu haksızlığa isyan etmeye. Rütbe tartışması sürerken onları bırakıp bir kenarda elindeki odun parçasıyla kendi kendine eskrim antrenmanı yapan Yüksel'in yanına sokuldum. "Seninle bir meseleyi konuşmam gerekiyor." "Ne meselesiymiş o?" "Böyle ayaküstü konuşamayız ama. Gel oturalım şöyle biraz." Beraberce az ötedeki apartmanlardan birinin girişindeki merdivenlere çöktük. Tam söze başlayacaktım ki az ötemizde dikilmekte olan Hakan'ı fark ettim. "Özel bir şey konuşuyoruz Hakan," dedim elimden geldiğince sevimsizleşmemeye çalışarak. "Bana ne oğlum sizinle konuştuğunuzdan?" diye cevap verdi ters ters. "Ben yazdığım mektup geldi mi diye soracaktım." Yo, gelmedi. O verdiğin acayip zarf yüzünden, diye homurdandı. Bir süre daha olduğu yerde dikilip melül melül baktıktan sonra kendisiyle muhatap olamayacağımı anlayarak suratı beş karış çekip gitti. Dünyada beni seven en son insanı da kaybetmiştim böylece. Gelip yüzsüzlük yapıyor, sonra da bozuluyor inek, dedi Yüksel. Önce yemin edeceksin, dedim Hakan konusundaki yorumunu es geçerek. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceğine. Hangi konuda? Gözleri parlayıvermişti. Biz çocuklar bayılırız sırlara. Bunu öğrenmek için önce yemin etmelisin. Tamam, ediyorum. Bak, yeminini bozarsan hem Allah çarpar hem de ben. Haberin olsun. Tamam dedik ya. Sen yazları babanla birlikte fotoğrafçı dükkanına çalışmaya gidiyordun ya. Evet, ne olmuş? Fotoğraf tab etmeyi öğrenmişsindir herhalde. Herhalde yani, dedi Yüksel. Bu da sorulur mu gibilerinden bir suratla. Niye ki? Babanın dükkanına gidip bazı fotoğrafları tab etmeni istiyorum. Bedavadan ha? Çok biliyorsun sen. Bunun parayla bir ilgisi yok. Resimleri kimsenin görmemesi gerekiyor. Ne resimleriymiş bunlar? Diye sordu kuşkuyla beni süzerek. Henüz bilmiyorum. Suratından söylediklerimin hiç aklına yatmadığını, hala bir takım aile resimlerini bedavadan bastırmaya çalıştığımı düşündüğünü anlayabiliyordum. Sana borcumu bir şekilde öderim. Misket, top, kitap, nasıl tercih edersen. Para diyorsan biraz daha uzun bir sürede. Ama yardımını karşılıksız bırakmam. Yok, mesele o değil, dedi ağzını yüzünü ekşiterek. İş bana biraz karışık geldi sadece. İşin karışık bir tarafı yok. Bütün yapacağın sana verdiğim filmleri babana çaktırmadan basmak. Ne var bunun içinde? Diye sordu elindeki poşeti işaret ederek. Erzurum balı. Bakkal Yakup'tan aldım az önce. Erzurum balı diye bir şey yoktur. Erzincan balı vardır, dedi Yüksel. Yakup kazıklamış seni. Gururla etiketi gösterdim. Bu ne peki? Bunlar petekli oluyor değil mi? Diye sordu yutkunarak. Poşeti ona uzattım. Sana afiyet olsun. Ben bal sevmem zaten. Saklayamadığı bir sevinçle kaptı poşeti. Anlaştık o zaman diyerek alelacele ayağa kalktı ve savaş hazırlıklarını falan bir yana bırakıp hızla evine doğru topukladı. Gidip eve bal ziftlenecekti. Bir ayı gibi. Aklım almıyordu. Yüksel diye seslendim arkasına. Ne var? Bir şey unutmadın mı? Ben bakıyordu. Cebimden film kutusunu çıkartıp gösterdim. İsteksizce geri gelip aldı kutuyu. Bileğinden yakaladım. Bu işi kıvıramazsan bu balı kıçından çıkartırım, haberin olsun. 9. ayrımın sonu, sayfa 130.